Şimdi Persler Zend halkından söz ettik. Zerdüştlükten söz ettik. Ahrimat, Ormus ve Ahrimat'tan söz ettik. Ondan sonra daha başka şimdi İran ve Turan sözleri var. Bunlar regelde geçiyor. Turan sözcüğü daha sonra yani tarih kitaplarında pek bulunmuyor. Modern tarih kitaplarında Türkçe dışındaki kitaplarda falan pek rastlamıyoruz. İran ve Turan bunlar karşıtlar olarak görünüyor. Turan Hazar Denizi'nin öteki tarafı. Şimdi oraya baktığınız zaman orada şey görüyorsunuz değil mi? Medya İran'ın doğusu. Esas Persya daha batısı ama Medler ve Persler aslında kaynaşan şeyler. Medler de şey, Zerdüşt dinini kabul ediyorlar. Ve Partiya var. Bu Partiya İskender'in seferinden sonra önem kazanıyor. Baktriya, buralar Aryalar. Şimdi şu Gedrosya İskender'in seferinden dönüşünde geçtiği ve ordusunu telef ettiği yer. Çünkü donanmayı deniz yoluyla gönderiyor şeyden, Indus ve Babil'e şeyden gidiyor, deniz yoluyla ama kendisi askerleriyle karayolundan gidiyor. Yani anlatıyor ayrıntılı olarak. Orada İskender'in geçme nedeni de büyük olasılıkla Semiramis'in oradan geçmeyi başarmış olması ve onun gerisinde kalmak istemiyor. İskender öyle bir şey, yaratık. Yani hiçbir zaman gece saldırmıyor ya da pusuya falan şey yapmıyor. Yapmıyor, pusu yapmıyor çünkü o zaman o şeyin... Semiramis ise Babil şeylerinden Asur. Burada Asur köşesinde Beh diye bir yer var. Nineve Asur başkenti ve kim tarafından kuruluyor? Nisa tarafından kuruluyor. Ninus tarafından kuruluyor. Nineve, Ninus. Nineve nedir biliyor musunuz? Şimdi ona burada bakarsak şu ondaki aslanlardan birisi Nineve.
Kentin yani o dönemde orada olan olaylar, yaşanan olaylar Çin ve Hindistan'dakinden çok farklılar. Burada gerçekten bir şey var, karmaşık bir tarihsel süreç var. Karmaşık olmasının bir anlamı yok ama yani nasıl söyleyelim, tarihsel, dünya tarihsel önemi olan bir tarihsel süreç var. Şimdi Ninus, bu Nineveh'i kuruyor. Nineveh ise... gelin. Ekbatana diye bir şey var. Ekbatana ise Medlerin başlar biraz şey. Medya evet. Şimdi Diodorus'a göre Nineveh'in çevresi 480 stadya. Bu sayfa 139'da. Yani 480 stadya ise yaklaşık 88.8 kilometre. Bu gördüğünüz çevre. Burası kent. Nineveh. Ve 88-90 kilometre falan. Bugün İstanbul'un çevresi ne kadardır?
O kadardır.
O kadar. Yani 100 kilometreye yakındır İstanbul'un çevresi de. Belki biraz fazla bile olabilir.
İki yaka mı?
Evet, iki yaka. Ya da bir yaka. Yani küçük bir alan değil. Bu duvarlarla kaplı. Ve bu duvarlar nasıl duvarlar biliyor musunuz?
Çin Seddi
gibi. Şöyle duvarlar. Metre yüksekliğinde duvarlar 80 kilometre kadar. Ayrıca bu tek şey değil, duvar sistemi değil. Bunlar, bu duvarların içinde tarlalar var. Onların içinde daha sonra kent gelecek. 30 metre yükseklikteki duvarlarda 1500 kule bulunuyor. Bu kulelerden biri değil. Kuleler...
Bu giriş kapısı.
Bulabiliriz şeyini. Yani. Bu giriş kapısı. Duvarların içinde çok büyük bir halk kitlesi barınıyordu. Yani artık orada köyler falan da var demek ki. Babil'in kendi içinde hiçbir biçimde daha az olmayan bir nüfusu Babil'e geçti. Babil'de de Babil'in de durumu böyle nüfus açısından.
Söyle. Önce
efendim?
Bu da mı İsa'dan önce biri?
500'den daha gerilere gidiyor bunların kuruluşu. Nineveh'in kuruluşu Ninus Asur kuruluşu 10. yüzyılın gerilerine gidiyor olması gerekir. Yani belki daha da gerilere. Şimdi Nineveh'in yıkılışı 888'de oluyor. Sardana Paulus diye birisi var. Asur Babilonya'nın birlik
kurulmasını sağlıyor ve imparatorluk oluyor bu. Asur Babilonya 1500 yıl sürmüş olmalıdır diyor. Bu 888'de yıkıldığına göre İsa'dan önce 2023. 24. yüzyıla gidiyor şey Asur Babilonya. Çok çok çok eski. Ve bu kent dediğim şey o zaman bugüne göre 4000 küsur yıl eski. Yani şu kentin şeyi.
O şeyde şurada ortada gösteriyoruz ona. Burada görüyorsunuz. Asurlar bugün Süryaniler diye bilinen şey. Şurada görünüyor mu? Asur burası, Babilonya burası. Yani Babil burası. Mezopotamya'nın bölümünde ve Suriye burası.
Mardin
Ekbatana burada. Medya'nın başkenti.
Mardin hocam. Mardin orası değil mi orası? Süryanilerin olduğu Ermenilerin
geniş bir bölge ama Mardin'den daha aşağılara gidiyor
ama
olabilir.
Şeydeki yeri
Suriye
öyle.
Suriye sınırları içinde mi? Irak sınırları onu anlayamadım.
O zamanki sınırlar.
İran'a da yakın. Değil. Yani İran tarafında da olamaz mı?
Yok. Türkiye sınırları
sonra Irak'ta kalıyor. Büyük olasılıkla Irak'ta kalıyor.
Sümerlerden sonra değil mi?
Sümerlerle birlikte. Yani Sümerlerle birlikte. Şimdi bunları niye şey yapıyoruz? Burada önemli olan şey Zerdüştlük. Bu Zerdüştlük konusunda Hegel son derece olumlu şeyler söylüyor. Olağanüstü olumlu şeyler söylüyor. Çünkü Zerdüşt, yani orada o ışık ilkesi aslında doğal bir ilkeydi ve dinsel gelişim sürecinde tinin yapması gereken şey arı tinselliğe yükselmek ve arı tinselliği Tanrı olarak görmek. Yani Tanrı'yı doğallıktan kurtarmak, tanrısallığı. Bu dinsel bilincin gelişiminde olan şey. Olması gereken şey ve olan şey. Burada ışık doğa ilkesi olmasına karşın, yani henüz tinin doğadan tam kurtuluşunu göstermiyor olmasına karşın yine de bu peygamber Zerdüşt denen, Zarathustra denen kişi onu iyi ile özdeşleştiriyor. Ve iyi olmak şeyde ilke o bölgede. İyi olmak. Şimdi evrensellik. Evet.
Şeyde yankı olarak görmüyor. Başka bir şey olarak. Yani ilk defa nesneden kopmuş anladığım kadarıyla.
Evet. Hangi nesneden kopmuş?
Yani mesela ışığın kendisi değil ama onda değil. Özdeşleşen bir şey diyor. Evet. Yani hayvandan, doğadan, her şeyden kopmuş bir tek evet. Ama onun...
Bu inancın sonuçlarından sonuç... Söyle.
Hegel'in tini nesneden kopuk değil mi?
Değil. Tabii.
Ama yani mesela Hindistan'daki...
Neyi?
Zerdüştü.
Bir saniye. Neyi?
Zerdüştü.
Niye yüceltiyor?
Hegel'in tini nesneden kopuk bir tini değildir.
Yüceltiyor derken kınamıyor. Yani mesela Hindistan için oldukça kınayıcı şeyler söylüyor. Onun o yogiler için falan. Yani resmen onları karikatür gibi anlatacağım. Bu bir oldukça iyi. Biraz daha adam fazla gibi görünüyor Hegel'in... Döneceğiz ona. Sen o da.
Benim söylemek istediğim yani mesela ineği bir tanrı yerine koyma yani bu tür şeylerde tanrıyı aramaktansa evet. Evrensel bir yani evet. Sadece dünya üzerinde olanların
evet.
Bir şey yansımasıdır, bir parçasıdır ama yani Hindistan'da ineğe tapmak gibi bir duygu da yok artık.
Burada yok. Babillerde yok öyle bir duygu.
Evet.
Örneğin Perslerde, Medlerde, Babillerde, Asurlarda falan öyle bir şey yok. Hepsi bunların o Zerdüşt dininin şu ya da bu versiyonunu şey yapıyorlar.
Mesela yani. Işığa ateşe tapıyor ama aslında olarak görüyor. Yani bir bütünün bir yansıması
evet.
Olarak. Onu, başka boyuta geçilmiş artık.
Şimdi bunun bir sonucu şey, araştırırsanız göreceksiniz, Zerdüşt dininde ve o ışık ilkesinde, ışığın evrenselliğinden dolayı köle yok. Çünkü nasıl şeyde Hristiyanlıkta Tanrı altında bütün kullar birbirine eşit olduğu için kölelik teknik olarak, kavramsal olarak olanaksızsa ama realitede var. Çünkü o zaman şey diyeceğiz, o insanlar henüz Hristiyanlığın dinini kavramış değiller. Şeyde de Zerdüşt dininde de şey yok. Köle yok. Ve bu da her şeye karşın Yunan mitolojisinin üzerinde bir üstünlük getiriyor şeye. Moral olarak. Ve Yunanlar, Persler Yunanların putlarını şey yapıyorlar, put olarak görüyorlar ve kırıyorlar. Yani taş diyorlar. Ama başka bakımlardan, şimdi Perslerin dünya tarihsel önemi var ve bu önem Perslerin Yunanlarla ilişkisine bağlı ve Yunanlar tarihi açan kültür aslında. Yani aslında Hegel Perslerle tarih başlar diyor. Yani dünya tarihinin asıl açılışını Persler yapar diyor. O senin dediğin noktaya gelelim. Onu biraz daha formüle et istersen.
Yani, Mısır'ın etkisi var mıdır?
Mısır Perslerin bir içindeki bir bölüm. Yunanlarla ilişkisi var Mısır'ın da. Ona geleceğiz. Var tabii. Yani Müzentler henüz varlar. Yani bunların Avrupalılar, Fransız Anquetil du Peron diye birisi bunları bulmuş. Bombay'da bulmuş. Müslümanlar bunları yok etmişler. Yani eski kültürler, panteistler bir zamanlar vardılar ama bugün panteist olduğunu sanmıyoruz. Yani doğaya tanrı diye tapan insanlar var mıdır?
Var.
Kimler var değil mi? Hala. Kimler? Ateşe tapıyorlar. Şiiler de tapıyorlar mı ateşe?
Şamanlar.
Bektaşiler ve Şamanlar aynı değil.
Hayır, Bektaşiler
tapacak, Şamanlar ayrı. Tamam. En azından Zeus'a tapan yok galiba bugün. Var mı?
Hayır,
Zeus'a. Evet.
Yunanistan'da değil mi?
Tamam, panteist olabilir yani. Ha?
Bilemiyoruz, Yunanistan'da var mı?
Yok, ben ya sanmıyorum Zeus'a tapan bugün.
Yok.
Hala Athena'ya, Minerva'ya falan.
Belki de olabilir. Yeni bir çevre çabaları.
Şimdi dinsel süreç. Dinsel sürecin tarih felsefesi ya da dünya tarihi açısından önemi şu. İnsanların, daha doğrusu dünya halkının, dünya tininin moral olgunlaşmasının düzeyini gösteriyor. Ya da onun bir tür anlatımı oluyor. Ve Çin'de, Hindistan'da kas sisteminin yapısını Vedalar belirliyordu. Ve Vedalar Hintlerin kutsal kitapları, o şeylerin kuzeyden gelen, sonradan gelen yabancı yeni ırkın, açık tenli ırkın yazdığı kitap bunlar ve o kas sistemi kendi dinsel temelini Vedalar'da alıyor ve Vedalar olmasa kas sistemi olmayacak. Bugün hala Hinduizm diye bir inanç var ve bu inancın içinde olanların arasında özellikle Gandhi gibi şeyler de var. Önderler de var. Yani onlar besliyorlar Hinduizmi. Ama bir taraftan da orada da ya ateizm gelişiyor ya da başka dinlere dönme, yani İslam'a ve Hristiyanlığa dönmeler oluyor. Ayrıca Şiizm var değil mi Hindistan'da? Şiizm. Yani başka dinler var. Birkaç tane daha şey var. Şimdi bu Perslerin önemi. Yani Perslerde görmüyoruz. Felsefe görmüyoruz. Doğa bilimlerinin gelişimini görmüyoruz. Geometrinin bilimsel bir gelişimini görmüyoruz. Ama Pers mimarisi Yunan mimarisine, Mısır mimarisine daha çok benziyor. O enteresan. O Persepolis'in kalıntılarından görünüyor. Yani o dönemi Babil filmini görenler de yapabilir. Oradan da çıkarabiliriz. Yani aslında Persya denen alan Mısır'ı da kaplamak üzere bütün şu Tuna Nehri'ne kadar gidiyor. Gerçekten bir uygarlık alanı. Polis'in hikayeleri.
Tabii.
Ve yaktığı yer bu. Yani İskender'in en yakmış. Şimdi o Pers İmparatorluğu'nun bir başka adı ve Yunanlarla onun bir ilgisi var. Yunanlarla ilgisi neydi? Akamen. Ya bunlar ampirik şeyler. O yüzden şu an biraz rağmen yeni konu. Yani bunlar ilkokul ya da ortaokul öğrendiğimiz şeyler değil de. Onlar çok daha yüzeysel geçiliyor. Akamenit aynı şey. Pers İmparatorluğu'nu gösteriyor. Akamenit, efendim?
Ay, sizinle aynı fikirdeyiz. Çok yüzeysel.
Yani şimdi burada bunların Mezopotamya ile ilişkileri var çünkü fethediyorlar. Kirus diye bir kişi var. Kirus, Büyük Kirus deniyor. Bu Büyük Kirus aslında o Pers devletini, Pers İmparatorluğunu kuran kişi. Yani o birliği sağlayan Kirus. Bu aynı zamanda Yahudiler şeye sürülüyorlar. Babil'e sürülüyorlar. Babil tutsaklık dönemi var onların biliyorsunuz. Kirus onları tutsaklıktan kurtarıyor. Kirus Zerdüşt. Ve dolayısıyla şey, yani herhangi bir etnik ayrım yapmıyor da inanç ayrımı yapmıyor bu şeye göre. Yani o ışık altında durduklarını kabul ettiği Yunanları ayırıyor aslında, yani o puta tapan diye gördüğü için onları. Şeylerin tanrısı, Yahudilerin tanrısı tanrı kavramına daha da yakın. Çünkü ışıktan da ayrı bir Yehova var orada ve o gerçekten soyut ve tinsel. Bunların gelişmesi Çin'de ya da şeyde söz konusu değil böyle bir sürecin. Yani orada Hinduizm kitlenmiş ve kendi içinde katı dönüşmeyen, değişmeyen bir... Şimdi değişmezlik bir taraftan iyi, bir taraftan kötü. Yani değişmesi gereken bir şeyin değişmemesi berbat bir şey. Çin ve Hindistan'da ya da Asya'da olan şey o. Onların daha öte gelişmeleri gerekirken donan, kitlenen kültürler Asya'da, Çin ve Hindistan. Ama Persya'da sürekli bir şey var. Doğuş, ortaya çıkış, yıkılış, yetiş, geliş ve tarih gelişiyor. Burada bu fikri anlamak herhalde çok zor değil. Yani önemli olan şöyle bir şey var. Bir potansiyel var. O potansiyelin gereksindiği tek şey onun açılımına izin verilmesi. Açılımına izin verilmesinin anlamı ise onun bir şekilde katılaşmasını kabul etmemek demek. Yani bir kültür şey yaptığı zaman, çok iyileştiği zaman, çok mükemmel olduğu zaman ve çok geliştiği zaman kendi içinde orada o biçime kilitlenip kalıyorsa orada artık ölüm var demektir. Yani o yaşamıyor artık. Çok mükemmel, çok güzel, aslında o kadar güzel falan değil. Yani aynı şey Perikles Atinası için de söylenebilir. Eğer o görkemli dönemde, o en doruk noktasında o kültür bu sonsuza dek böyle kalsa ne iyi olur dediğimiz anda dünyanın en saçma şeyini söylemiş oluyoruz. Çünkü o kültür T'nin son biçimini temsil etmiyor. O kültür köleliği kapsıyor her şeyden önce ve boş inancı, yani mitolojiyi kapsıyor. Onun orada yani orada kalması şey ve Atina T'ni orada kalamıyor. Niye kalamıyor? O da antiparantez hatırlayabiliriz. Sofistler var orada ve Sokrates var. Yani bir yerde Atina tini kendini kendi içinde çürütmeye başlıyor. Çünkü sorgulamaya başlıyor. Sofistler hiçbir şeyi kutsal saymıyorlar. Ne Atina tanrılarını, ne Atina törelerini, ne Atina yasalarını, ne Atina değerlerini. Ve gereken şey o. Eğer Atina kutsalsa, Atina en yüksek değerleri cisimselleştirmişse ve dokunulmazsa o zaman tarih orada öldü demektir. Değişim yok, gelişim yok, ortadan kalkış yok ve ilerleme yok. Yani insanlık o biçimde, o güzellik biçiminde kaldı ama köleleriyle birlikte ve geriliğiyle. Ve yani Atina töresi her şeye rağmen kötü bir töre. Erdem var. Yani onlar şey diyebiliyoruz, ben kendi payımı rahatça ediyorum. Bunlar insan olmanın normlarını koydular klasik dönemde. Gerçekten. Erdem orada var, bilgelik orada var, güzellik orada var. Yani geriye kaldı. Her şey orada var ilki olarak. Ama yine de onun o erimselleşen biçimi şey değil. Benim yani usun kabul edebileceği bir şey değil. Son biçim değil. O şey için, o gelişime, o son biçime ulaşmak için o ara biçimin ortadan kalkması gerekir. Ne kadar iyi olursa olsun. Ve Asya'da olmayan şey o. Çin ve Hindistan katı. Bugün var aslında bilgisayarda ama göstermeyeyim. Ata tapınması hala o Çin'deki uzun süreli komünist yönetime karşın, yani materyalist, ateist yönetime karşın Çinlerin büyük bir bölümü atalarına tapmayı sürdürüyorlar. Ya onların iskeletlerini saklıyorlar, kafataslarını, kemiklerini falan. Onları yıkıyorlar, cilalıyorlar, parlatıyorlar, siliyorlar ve belli dönemlerde sergiliyorlar. Babam diye, bilmem atam diye falan. Ve bunu hala yapıyorlar. Yani bu şey, erken doğmanın, erken gelişmenin, erken olgunlaşmanın ve erken katılaşmanın şey, komik tarafı. Önemli olan şey ortadan kalkma. Osmanlı İmparatorluğu için aynı şey geçerli. Yani biz okulda bize verilen o masal gibi tarih derslerinde şey, neredeyse ağlamak geçiyor içimizden. Osmanlı İmparatorluğu çöküyor. Ya elbette çökecek. O çökmese Türkiye Cumhuriyeti doğmayacak. Ve onun çökmesi gerekiyor. Ve Osmanlı'nın erdemi şeydi. o çökmeyi kendi içinden hazırlamış olması. Modernleşme bir tabii yani tabii ki şey değil, bilinçli değil. Yani biz çökelim diye ama bir yerde de bilinçli olması gerek. Sen bir padişahsın ve parlamento kuruyorsun. Kendi sonunu kabul etmek demek. Ama sonra tereddüt ediyor, pişmanlık duyuyor ve kapatıyor. Şey gibi. Rusya'da Duma'nın açılıp kapanması gibi. Yani 1905 devriminde Duma doğdu ve Çar 2 ay sonra kapattı onu. Ama gücü yetmedi, Duma sonra tekrar açıldı vesaire. Yani orada devrimle oldu Rusya'da. 1905 devrimiyle. Aynı şey yapın, Tanzimat değil mi? Bizim ilk meclis mebusan ne zaman açıldı? 1876. Evet. 1905 devrimi Rusya'da 30 yıl sonra oldu. Yani bunlar paralel olaylar. Paralel evren gibi. Bir tarafta şey, iki tarafta da Duma meclis açılıyor ve birisi devrimle açılıyor. Üstelik şey, Japon yenilgisinden sonra, Ruslar Çarlık Rusyası Japonya'ya yenildikten sonra olan bir şey. Öte tarafta şey, kendiliğinden açıyor. Osmanlılar. Ve bir padişah tekerk demek, monarş demek. Bir monarşın şey olması, parlamento açması. Yani İngiltere'de de benzer bir şey oldu. Sadece İngiltere'de belki birazcık daha erken başladı. Yani Osmanlıları şeyle tamamen eşleyemeyiz İngiltere'deki süreçle, Osmanlı sürecini. Ama İngiltere'de de modern devlete geçiş şey oldu, barışçı ve uygarca oldu, medeni bir şekilde oldu. Türkiye'de de öyle. Yani bu cumhuriyete geçiş şey olmadı, böyle bir Rusya'da oldu. Rusya hala geçemedi.
Geçiş oldu ama krallık yani, var hala orada İngiltere'de.
Hop simgesel diyoruz. Yani Rusya, Ruslar şeye geçtiler, çarlarını yıktılar ama Rusların kendi ruhlarında çar yaşıyor hala. Yani despotik karakter Rus tininde var.
O zaman da o da bir simgesel.
Orada şey, cumhuriyet simgesel. İngiltere'de monarşi simgesel. Monarşi. Düşünürseniz.
Yani ikisinin de şeylerinde bir simgelik var.
Bir şey var, yani karşılık var. Bir tarafta şey var, demokrasi. Yani demokrasi şuydu, tarih yine tarihsel gelişim açısından. Bunlar imparatorluk, demokrasi, devlet, o yasa, onları şey yapalım, birlikte alalım ve bu Persler durumunda. Yani Persler durumunda bir şey var, egemen var, kral. Şimdi Pers kralının şeyine bakalım. Bu kral bir imparatorluk olduğu için bütün şeyler, halklar o imparatorun şeyi altında. Egemenliği altında. Ama bu imparator, Zerdüşt imparator olduğu için ve bütün halkların istencini tanımak zorunda olduğu için Hegel şey diyor, bunlar kendi dillerini, inanç tarzlarını, törelerini, her şeylerini korudular. Hatta diyor bazılarının diyor kendi kralları bile vardı. Yani imparatorluk altında krallık düşünebiliyor musunuz? Var bu. Çünkü Zerdüşt dini buna izin veriyor. Işık herkesin üstüne düşüyor. Hiç kimse şey değil, üstün değil. İmparator ya da Kyrus da dahil olmak üzere. Kyrus çok sevilen birisi. Kyrus'u Pers imparatorluğunun prototipi ya da en iyisi olarak görmek. Bu onun mezarı. Büyük Aryan söz ediyor mezardan. Aslında yani bu şey, real bir mezar. Olan şey, tabloda olan şey, Yahudiler Babil'den, kölelikten, Babil sürgününden, tutsaklığından kurtarıldıkları için Kyrus'a teşekkür ediyorlar. Bu tablo onu anlatıyormuş. Böyle bir insanın...
Öyle bir giyiniyormuş hakikaten, bu sembolize edilen bir şey.
Altın, orada bir şey var, doğu görkemi, gösterişi, lüksü olabilir. Bunlarda altın var mıdır? Muhtemelen, yani o olabilir.
Olmaz diye bir şey son
dönem. Ayrıca imparatorun görünüşü bundan belki daha da şaşalı da olabilir. Daha da sade olabilir. Ama bunlar olmayacak şeyler gibi görünmüyor. Yani.
Rönesans'ta yapılmış gibi değil mi?
Yani evet.
O döneme ait. Yani şey, kendi dönemlerini yansıtmışlar. Öyle simgelemişler.
Resmi bir saniye. Farsızca yazıyor. Belli değil. Yani tam bilgimiz yok ama araştırılabilir. Kimin yaptı ve nasıl yani ne ölçüde realist dönemin şeyine, kültürünü ne ölçüde yansıtıyor, o bulunabilir. Yine de...
Dokumacılık yani bu kadar ince başlara dokunabilmesi için...
Evet.
Var yani.
Olabilir. Yani.
Sümerlerin etkileri var mıdır?
Sümerlerin. Bir daha söyleyeyim.
Sümerlerin etkisi olmuş.
Sümerlerin etki olmuş mudur?
Yaptan önce 5000.
Sümerlerin etki olmuşsa, Sümerlerin menşei Orta Asya'dır. Turan.
Evet.
O zaman o kültürü seçilmişlerdir.
Sümerler. Sümerler zaten bunun içindeler. Yani o Turan'la ilişki var zaten. Yani İran ve Turan ilişkisi var zaten.
Turan'la ilişkisi var değil mi?
Var. Şimdi yani bizim şurada şey gördünüz. Kamis. Şimdi haritaya baktığınız zaman şey göreceğiz. Bölgenin Markand, Semerkant o bölgede ve İskender Arya'nın anlattığına göre oraya gidiyor, Markanda'ya gidiyor. Sogdiana'da Oksana diye dünyanın en güzel kızıyla evleniyor. O filmdeki kız öyle güzel değil ama gerçek Oksana Arya'nın anlattığına göre dünyanın en güzel kızı. Yani o şey var, Arya'nın kitabından o çıkıyor. Çünkü Sogdiana denen yer Markanda'nın olduğu yer. Markanda daha sonraki Semerkant da aynı şey. O zamanki adı Markanda. Sogdiana. Akımeniklerin şeyinde değil, alanında değil. Egemenlik alanının üstünde kalıyor. Türklerle ilgili olarak bulgular burada. Yani Sümerlerle bir şey, Türklerin ilgisi o ayrı bir şey. Bilmiyorum onu, o ne kadar şey. Ama Türklerin Turan yani esas oldukları yer o şey. Sogdiana, Hazar'ın doğusu, Hazar batısına doğru gidiyor.
Kaynak Turan mıdır?
Turan, Turan neyin kaynağı? Yani bilmiyoruz, o yok, şey yok.
O kültürü ve dinlerin. Çünkü Sümer medeni daha kültürlü imişler.
Yani orada çok fazla kültür var ve bunlar birbirleriyle etkileşim içinde. Hatta Çin'le bile ilişkileri var ve Persiya'dan Çin'e giden vazolar oldu. Ve oradaki, Çin'deki kültürel gelişimi, yani Çin uygarlığının kültürünün gelişimini Perslerin tetiklediği falan söyleniyor. Orada kimin en başta durduğu gibi bir problem yok. Ama şeyler var. Yani bizim kendi kültürümüzü ya da en azından şey, öyle diyelim, tarihsel olarak o kökenleri, Türk kültürünün tarihsel kökenlerini bir kere daha yeniden toparlamamız gerekiyor. Çünkü çok şey, yüksek gelişmeler var. Yani Semerkant bir şey var. Kültür merkezi gibi İskenderiye kadar önemli bir şey kazanıyor. Bu bey zamanında İskenderiye'nin kurduğu bir kent ve İskenderiye kütüphanesi şey dünyanın birinci şey kültür tapınağı. Yani orada bilime tapılıyor artık. Keşke'nin şey Almagest orada yazılıyor. O. Değil mi? Almagest. Almagest'i biliyorsunuz. Almagest. Neyse, Gökbilim kitabı. Burada Ormuz'd biliyorsunuz iyilik ilkesiydi ve burada Zerdüşt Ormuz'da kim olduğunu sorar. Ormuz'un yanıtı bu. Hegel neden bunları sempati gösteriyor? Yanıt Ormuz'un yanıtında yapıyor. Adım tüm varlığın zemini ve özeyi en yüksek bilgelik ve bilimdir. Dünya kötülüklerinin yok edicisi ve her şeyin sakınıcısı, kutluluğun, arı istencin doluluğudur. Bu yanıt. Ormuz'dan gelen derinli bağımsız süre, Ormuz'dan gelen şey dirimli, bağımsız ve süreklidir. Söz bunun kanıtıdır. Dualar onun ürünü vesaire. Karanlık ise Ahriman'ın bedenidir diye. Ahriman kötülük ilkesi diyoruz. Örneğin şöyle bir şey var. Eğer bir insan sana sövgüler yağdırır, hakaret eder ve sonra alçak gönüllülük gösterirse ona dost de. Evet, Ormuz'd, iyilik ülkesi. Böylece diyor, burada Hegel diyor buna. Burada istenen şey insanın iyi olmasıdır. Şey de yok, Yunan mitolojisinde böyle bir ilke yok. Yunan mitolojisinde tanrılar sonlu, ideal moral karakterler rolünde değiller. Yani Sokrates iyiyi kendi duyuncunda arıyor. Çünkü Yunan mitolojisinin tanrıları insanlar gibi kapris yapabiliyorlar, yanlış yapabiliyorlar, kötü davranabiliyorlar, hatta ölebiliyorlar, öldürebiliyorlar falan. Bu pek şey değil, insanlar dünyasından ayrı bir tanrılar dünyası değil ama Schiller şey diyor, tanrılar ne kadar insansaldıysalar, insanlar da o kadar tanrısaldılar diyor. Doğru görünüyor mu?
Yunanlar için.
Yani tanrı, Schiller'in var. Yunanlar için diyor. Tanrılar ne kadar insanlara yakındıysalar, insanlar da tanrılara o kadar yakındılar. Öyle bir şey
doğru,
var.
Doğru değil mi?
Bir yerde doğru görünebilir. Yani doğru görünen bir yanı var. Şimdi burada şey Adonis diye bir şey var. Tanrı, mitoloji var. Yine Adonis bir babanın erken ölen oğlu ve baba onun o ölümünden büyük acı çekiyor. Ondan sonra o oğul bir şekilde tekrar geri dönüyor. Ve bu Mezopotamya miti ama bu mit daha sonra İsa'nın ölümü ve yeniden dönüşü, babasına geri dönüşü olarak yani ikisi sürekli sürekli midir, değil midir? O konuda yargıda bulunamayız. Şey yok yani öyle çok kesin bir kanıt yok ama belli. Yani çünkü tufan miti örneğin Sümer mitlerinde Sümer mitlerinde var. Tufan öyküsü
İsa'nın doğum günü içinde aynı
Sümerlerde
Sümer etkisi
olabilir.
O kadar gelenekselleşmiş ki
gün olarak oraya benzetiyorlar.
Doğumuna.
Yani burada bu dini egemen sınıf uydurmuyor. Tersine bunu halklar yaratıyorlar ve bir şekilde onda bir doyum buluyorlar. Öyle görünüyor. Karl Marx o konuda ciddi yanılgı içinde gibi görünüyor. Çünkü egemen sınıflar büyük şeyler, bu kadar büyük bir kültürel süreci başlatacak kadar güçlü değil. Ayrıca orada egemen sınıflar rahiplerden oluşuyor ve yani rahipler de o kadar bilgili değiller. Sümer miti, tufan miti Tanrı insanları ya yaratıyor. Niye yaratıyor? Can sıkıldığı için, yalnız olmayı istemediği için. İnsanlar çok sayıca artıyorlar, çoğalıyorlar ve gürültü yapmaya başlıyorlar. Tanrı uyuyamıyor. O yüzden tufanı gönderiyor. Bu şey, Sümer versiyonu. Daha sonra şeyde İsa, Yahudilerde bu mit daha bir moral şey kazanıyor, değer kazanıyor. Çünkü insanlık kötülük çok arttığı için telef ediliyor sellerle. Ona moral faktör deniyor. İyi kötü moral faktör gerçekten de. Ama bir tane sırf uyamadığı için insanları boğuyorsa orada bir şey var. Moral durum yok gibi görünüyor. Şimdi bu bütün yeni eski ahit şeyde hazırlanıyor, mayalanıyor. Pers İmparatorluğu'nun şey altında, toprakları Pers İmparatorluğu altında ve bu dünya tarihinde önemli olan bir şey. Hristiyanlığın doğması şart Roma İmparatorluğu'ndan ileriye gidebilmek için ve Hristiyanlığın doğması için de eski ahit zorunlu. Çünkü eski ahit tek tanrıya geçişin tek tanrıya geçiş momenti. Geçiş karşılık içeren bir şey. Yani tek tanrılı dine geçişte karşılık neyin karşılığı? Bir şeyin geçeceği şeyin hem olması hem de olmaması anlamına geliyor. Çok kısa. Oluş kavramı varlık ve yokluğun birliğini içeriyor Ege'nin sisteminde. Varlık ve yokluğun oluşta olduğunu nasıl düşünebiliriz? Şöyle düşünebiliriz. Eğer bir şey oluşuyorsa o şey henüz yoktur. Oluşmamış olduğu için o şeyin varlığından söz edemeyiz. O şey için yok deriz. İzleyebiliyor muyuz? Oluşan bir şey yoktur. Yani bir şey oluş sürecindeyse mesela üzüm diyelim mayalanma sürecindeyse sirke ya da şarap henüz olmamış demektir. Değil mi? Varlık taşımıyorlar oluş sürecinde. Oluş süreci aynı zamanda o şeyin varlığını da kapsıyor. Çünkü oluşan şey nedir diye soracak olursak onun kendisi olduğunu söylemek zorunda kalacağız. Ne oluşuyor? Şarap oluşuyor vesaire. Yani şimdi tek tanrılı dinin oluş sürecinde Yahova şeyden eski ahitten yeni ahite geçişte ya da İsrail Yahovasından Hristiyan tanrıya geçişte böyle bir oluş süreci var. Oluş süreci karıştık mı? Yani iki faktörü de içeriyor. Varlığı ve yokluğu içerdiği için. Yani varlıksa onun oluşmasına gerek yok. Öyle de diyebilirim. Var olan bir şey oluşmaz değil mi?
Tek tanrı dine geçiş süreci diyoruz hocam. Evet. Böyle bir süreç o kişilerin kafasında, iddiasında yok.
Yahova tek kişiler değil ama. Yahova'nın yanında şey var. Başka tanrılar var. Yani İsrail tanrısının problemi o. Şimdi tek tanrı...
O tanrılar da olmayacağına. O zaman subjektif olmuyor mu? Kavramı o kişiler medenileşiyorlar. Kavramları da, o ritüeller de değişiyor.
Evet.
Aşama bir değişti. Ama bu Tanrı kavramını değiştirmiyor. Evet. O
bir dakika, çok tanrılar varsa, çok tanrıcılığı kabul edersek, politeizmi kabul edersek, tanrı kavramı değişmiyor mu diyeceğiz? Onu bir düşün.
Kabul edemeyiz. O diyalektik aşama, yani, o aşama onu eleyecek. O
tanrı tek değil. Tanrının kavramı teklik içerir.
Yani,
bir dakika, tanrının kavramı teklik içerir mi?
Evet, yani bilmiyorum. O kavramı...
O zaman Yahova tanrı değil. Gerçek tanrı değil en azından.
Yani evet.
O yüzden Hristiyanlık yeni bir din olarak çıkmak zorunda.
Olur.
Yani Yahova'da kalırsa eğer dinsel gelişme eski ayet şeyinde...
Ben bunu da bir süreç olarak görüyorum. Hani kişilerin mutlaka kalırsa saat etmemek, bu da bir süreç.
Yani ışık Tanrı'dan şeye geçirebiliyor.
Ama kavram süreç değil. Tanrı süreç.
Yahova'ya geçirebiliyor. Işık Tanrı'dan Yahova'ya geçirebiliyor. Çünkü ışık Tanrı tek Tanrı her şeyden önce. Ama ışık Tanrı'nın eksikliği tinselliği arılığı içinde sunmuyor olması. Yahova tinselliği arılığı içinde sunuyor. Yahova şey falan değil. Işık falan değil. Doğal bir faktör, doğal bir güç değil. Yahova bütün yüklemlerden soyutlanmış İslam'ın tanrısı gibi Yahova. Yani Yahova'da şeyde Hristiyanlıkta Hristiyanlıkta tanrı baba durumunda. Oğlun babası ve kutsal tinle de ilişki içinde. Ama İslam'ın tanrısı ve Yahova soyut tanrılar. Soyut. Hiçbir yüklemleri yok. Ne babalar, ne dedeler, ne bir şey. Hiçbir şey değiller. Soyut tanrılar. Şimdi Yahova o konuda o açıdan şeye benziyor, İslam'ın tanrısına benziyor ve onun Yahova'nın arı tinselliği her şeye rağmen somut tinsellik değil. Yani Yahova doğal bir faktör değil, ışık gibi değil. Tinsel ama aynı zamanda da soyut tinsel, öyle diyeceğiz. Hristiyanlığın tanrısı somut tinsel, baba olarak tinsel. Şimdi Tanrı'nın baba olması gerekir mi, gerekmez mi? Ya da Hristiyanlıktaki üçlülük gerekli mi, gereksiz mi? Onu düşünüyorum çünkü üçlülüğü reddedenler var. İslam reddediyor. Aryanizm reddediyor Hristiyanlık kendi içinde. Onlara bakacağız. Şimdi önce Zerdüştlükten Yahova'ya geçiş. Ne diyoruz? Bu insan mantığı. Yani Tanrı'nın tek olması gerektiğini anladığı zaman oradan geri dönemez. Tanrı'nın fiziksel olmaması gerektiğini anladığı zaman da oradan geri dönemez. Ve Zerdüşt dininde Tanrı'nın tinselliği anlaşılmış durumda. Çünkü ışık değil, iyi orada. İşin gerçeği o Ormuz'un iyiliği temsil ediyor olması. Aslında Ormuz ve Ahrimat ikisi de daha yüksek bir şeye, Tanrı'ya alt güdümlü duruyorlar. Ama o çok işlevsel değil. Yani orada bir genel olarak bir tek tanrıcılık var demek şeydi, yanlış değil. Yani Ahrimat ve Ormuz onlar iki ayrı tanrı değil, olmaktan çok şey gibi, bir aynı şeyin iki ayrı yüzü gibi. Ormuz ve Ahrimat. Buradan Yahova'ya geçiş, yani herhalde başka bir şey eklemeye gerek yok o geçişe. Yahova'nın eksikliği, yanına başka tanrıları alıyor olması ve aynı zamanda da somut tinsel olmaması. Yani eski ahiti okursanız defalarca yinelendiğini göreceksiniz. Yahova ve başka tanrılar. Yahova ve başka tanrılar. Bu şey bir durum. Yani Yahudiliğin tek tanrılı olduğunu yatsıyan bir şey değil. Durum değil. Çünkü öyle olsaydı bundan önce de yatsınırdı. Ama Yahudilik tek tanrıya inanan bir din olarak kabul ediliyor. Yanlışlık şuradan ya da problem şurada yatıyor. Yahova İsrailoğullarının özel tanrısı. Sadece onların tanrısı. Başka ulusların tanrıları değil. Çünkü başka ulusların başka tanrıları var. O anlamda Yahova tek tanrı değil.
Orada tanrı kavramı bozuluyor
yine. Yani ona dediğim gibi istediğiniz şekilde yorumlayabilirsiniz. Orada tek tanrılık egemendir diye de yorumlayabilirsiniz. Hayır, politeizm vardır diye de yorumlayabilirsiniz. O şey oluyor. Ben ona karışamam ama datalar böyle. Yani İncil'de birçok yerde, birçok. Merak ediyorsanız haftaya şey yapabilirim, size getirebilirim eski ahdi ve orada görürüz hangi sayfalarda nerede var. Yani Yahova ve başka tanrılar. Bu şey. Hristiyanlık Yahova eksik olduğu için doğuyor ve niye İslam doğdu diye düşündüğümüz zaman da şey diyoruz, İslam o da bir eksikliği gidermekten doğdu. Çünkü Katoliklik, yani o isteğin ilk biçimi, Hristiyanlığın ilk biçimi, öyle diyelim, henüz Katolik Protestan ayrımı falan yok. Çok fazla duysal faktör içeriyordu kendi içinde. Fiziksel, duysal, boş inanç faktörünü. Yani inanç ve boş inancı da ayırdığımızı kabul ediyoruz orada. Şimdi o zaman yine biraz daha dönersek şeye Pers şöyle diyor, nasıl ışık her şeyi aydınlatırsa ve nasıl her birine kendine özgü dilimselliği verirse, Pers egemenliği de kendini bir uluslar çokluğu üzerine yayar. Mesela Pers İmparatorluğu böyle bir şey. Bütün Pers İmparatorluğu 3 coğrafi kapıyı kapsıyor kendi içinde. O coğrafi kapılara dikkat edin, tarihsel süreçte önemli. Bugün önemi yok yani, bugün her taraf aynı coğrafya aslında artık. Çöller, kutuplar ya da bilmem ne pek fark etmiyor. Hepsinde aynı McDonald's'ları, Coca-Cola'ları ya da bilmem müzikleri bulabilirsiniz değil mi? Bir süre sonra tamamen bir şey olacak. Daha büyük ölçüde benzeyecek. Ama şeyi biliyoruz, Fenikelilerin o kıyı şeridinde olmalarından gelen üstünlüğü, 10 kilometrelik kıyı şeridinde yaşayan Fenikeliler, yani bu insanlar gerçekten bizim bütün kültürümüzün neredeyse temellerine borçlu olduğumuz insanlar olarak görünüyor. Çünkü denizcilik yapıyorlar bunlar. Bir kere Fenikeliler Afrika'yı dolaşıyorlar çevresini. Atlantik'e ilk çıkanlar onlar. Alfabeyi bulanlar onlar. Yani bugün kullandığımız alfabenin temellerini, o Yunanlardan bize gelen alfabe, Yunanlılar Fenikelilerden oluyorlar. Kuzey Afrika'da neyi kuruyorlar? Kartaca'yı ve bir tane daha yer vardı. Onu kuruyorlar. Ondan sonra değerli taşlar falan ve İspanya'da gümüş madenleri açıyorlar Fenikeliler. Afrika'da Utica ve Kartaca kolonileri, Kartaca Fenikelilerin kolonisi. Yani Hannibal, daha sonra Roma'ya geçip Roma'yı uğraştıran Hannibal aslında Fenikeli. Ondan sonra bunlar Britanya'ya da gidiyorlar, Fenikeliler. Yani henüz o zamanlar İngiltere değil orası, Britanya ve oradan kalay getiriyorlar. Baltık Denizi'ne gidiyorlar, Prusya kihribarı, Prusya'dan Fenikeliler. Afrika'yı dolaşıyorlar. Bayağı büyük işler yapmışlar gibi görünüyor bu.
Cam?
Cam yazı dili gelişimini burada kazandı. Kihribar camın
akabası mı oluyor?
Ha, ne?
Hayvan fosili.
Reçine. Tamam, Prusya reçinesi. Yani ne gerek var ta Prusya'ya kadar reçine almak için? Cam yani değil. Bir şey değil. Abart. Cam ve firfir gibi çok önemli buluşlar cam orada yapıldı. Firfir nedir?
Cam mı anladın?
Cam.
Ben cam dedim.
Ha, cam. Cam Fenikelilerin buluşu.
Onun için dedim niye acaba Kehribar'a gitti onu camla?
Kehribar'ı Prusya'dan getiriyorlar diyor. Hegel, firfir.
Cam işi de firfir. Oradan onlardan da onlardan.
Unuttum ben ne olduğunu firfirin.
Fırfır buldular.
Cam ve fırfır ya da fırfır. Sözlükler de var. O, bu arkasına yazmış olabiliriz. Bir dakika. Fırfır. Yok yazmamışım. Neyse. Yani şimdi Pers İmparatorluğu bütün halkların imparatoru ve satrap nedir? Vali. Bu kadar geniş imparatorluğu yönetmek için satraplar atıyorlar. Pers İmparatoru ve o satraplar kötü yönetiyorlar genellikle. Yani aslında onlar orada çok fazla bir şey yapmaları gerekmiyor. Her kültür her halk kendi kendini yönetiyordu. Yine de tüm topraklar ve tüm sular Perslerin büyük kralına aitti. Bu ilke toprak ve su. Yunanistan'ı fethe geldikleri zaman ona belki de Sparta 300 filminde de vardı. Toprak ve su istiyorlar. Yani Pers elçisi geldiği zaman Sparta kentine gidip diyor, ben sizden toprak ve su istiyorum diyor. Bunun anlamı o bölgenin kendisi ve ırmakları. Yani bir avuç toprak ve bir bardak su istemiyor ve o öyle bir şey var. Geçtim zamanı saat 8.30. Evet, o zaman ara verelim isterseniz. Yani sıcak bir oldu. Thank you.